Bizler de tuzun yemeğe tat verdiği gibi bizler de hayatımızda, yaşayışımızla, davranışlarımızla, sözlerimizle, tutumumuzla, hizmetimizle Rabbe tat vermeliyiz. Ve aynı zamanda insanlara tat verenler, birbirimize tat verenler olmamız gerekiyor. Şimdi şöyle düşünün. Hani deriz ya, bir şey yediğimiz zaman oh be, o kadar güzel ki tadı damağımda kaldı. Bunu demeyen oldu mu şimdiye kadar? Çok demişizdir değil mi? Onun için tuzun öyle bir tadı vardır ki sevgili kardeşler, gerçekten de damakta tat bırakan bir özelliği var tuzun. Ve yemek yerken çok ilginçtir. Yemek yerken mesela geçen bilgisayardaki virüsten dolayı Sami gelip uğraşması gerekiyordu. Ondan sonra bir gün öncesi yaptığımız o spagetti sosu birazcık ona göre tuzsuzdu. Hakikaten ben zaten çok fazla tuz koymuyorum. Ne yaptı? Ağzının tadını alabilmesi için aldı, tuz ilave etmek zorunda kaldı. Şimdi güzel dedi. Demek ki tuz damakta tat bırakan bir özelliği var. Yani burada Tanrı sözünün de bize söylemek istediği bu. Rabbin çocuğu bu yeryüzünde, bu dünyada duruşuyla tat vermesi lazım. Eğer benim hayatım bu yeryüzünde, insanların önünde, ilişki kurduğum insanların önünde tat veriyorsa haleluya, hamdolsun. Ama eğer benim hayatım, benim yaşamım, benim sözlerim, benim davranışlarım eğer tat vermiyorsa, o kişilerin suratını ekşitiyorsa limon yediğimiz gibi, o zaman ben Recep olaraktan söylüyorum, yazıklar olsun Recep'e. Bunu da açık bir şekilde söylemek istiyorum sevgili kardeşler. Onun için hayatımız gerçekten de çevremizdeki insanlara tat vermesi gerekiyor. Ama bakıyoruz ki gerçekçi olmak lazım. Hayatımıza baktığımız zaman bu konuda da bireyler olaraktan ne kadar zayıf olduğumuzu, ne kadar eksik olduğumuzu, ne kadar yetersiz olduğumuzu da görebiliyoruz sevgili kardeşler. Gerçekten de her birimiz bu tat verme konusunda, Rabbe'deki duruşumuz konusunda yeterince güçlü olması gereken noktada olmadığımız kesin. Bunu açık bir şekilde söylemek istiyorum. Onun için bunu kendi hayatımıza baktığımız zaman çok net bir şekilde görüyoruz. Örneğin aklıma geldi. Sevdiğimizi söylüyoruz. Diyoruz ki işte ben bu kişiyi çok seviyorum diyoruz. Sevdiğimizi söylüyoruz. Ama zaman içerisinde o kişi hakkında söz edildiğinde, o kişi hakkında anlatılmaya başlandığında ne oluyor? Kızmaya başlıyoruz. Tüylerimiz diken diken olmaya başlıyor. Ya da ne bileyim değerli kardeşler, o kişiyi bağışladığımızı söylüyoruz. Artık affettiğimizi söylüyoruz. Ama o kişi hakkında bir konu olduğunda, o kişi hakkında bir şeyler söylenmeye başladığında ne oluyor? Hemen sinirlerimiz yine bozuluyor. Kızmaya başlıyoruz. Neden? Çünkü o kişinin geçmişte yapmış olduğu bir takım şeyleri hatırlıyoruz. Demek ki affettiğimizi söylüyoruz ama affetmemişiz. Sevdiğimizi söylüyoruz ama kusura bakmayın sevmiyoruz. Şimdi sevmiyoruz, hayır, bu çok kötü bir söz değil mi? Sevmiyorum. Evet, sevmiyorum aslında. Ama sevdiğimi söylüyorum. Eğer ben onu hatırladığımda hala tüylerim diken diken oluyorsa kusura bakma, ben onu sevdiğimi söyleyemem. Onun için diyorum bu noktada hepimiz bireyler olaraktan zayıfız, eksiğiz, olması gereken noktada değiliz sevgili kardeşler. Onun için ben burada zaman zaman çok sık sık söylemeye çalıştığım bir ifade var. Değerli kardeşler diyorum, kutsal kitabı önemseyin ve onu okuyun. Şimdi ben bunu söylerken size Tanrı sözünün okunması gerektiğini söylediğim zaman şunu demek istemiyorum. Değerli kardeşler, okumuş olmak için okuyun. Hayır, ben bunu burada ifade etmek istemiyorum. Çünkü kutsal kitap ya da kutsal sözü okumak, kutsal kitaptan ayetler okumak anlamında değil sadece. Yani kutsal kitabı okumak demek, kutsal kitabı açıp da oradaki ayetleri okumak değil sadece. Ama okuduğumuz ayetler yaşamlarımızın birer parçası olmalı. Yani yaşamımızın merkezine okuduğumuz sözler oturması gerekiyor. Yani ben Türkçe'de güzel bir ifade var. Sinmek. Biliyor musunuz sinmek ne demek? Sinmesi gerekiyor. Şimdi ben geçenlerde balık yaptım. Ben balığı çok seviyorum. Balık yaptım. Balık böyle sarımsaklı falan. Daha Ercan geldi ondan sonra. Ercan'a hoş geldin dedim. Boynuna böyle sarıldım. Baba dedi balık kokuyorsun. Şimdi neden? Çünkü yaptığım balığın kokusu üzerime sindi. Doğru mu? Ondan sonra aradan bir yarım saat geçti. Ben işimi bitirdim. O da yukarıda. Kendi odasında. Yukarı çıktım. Baba ya hala balık kokuyorsun. Bakın çok pratik bir örnek bu. Yaşadığım bir örnek. Şimdi o balığın kokusu üzerime sindi. Ne oldu? Ben nereye gittiysem o kokuyu taşıdım. Oğlumun yanına gittim, o koku hali orada. Şimdi bu ne demektir? Eğer Tanrı sözü benim hayatıma sindiyse, benim hayatımın bir parçası olduysa, ben nereye gidersem gideyim, o sözü insanlara götürürüm. O insanlar o sözün niteliğini, içeriğini, anlamını net bir şekilde benim hayatımda görürler. İşte Mesih'te olmak aslında tat vermek budur aslında, biliyor musunuz? Tuzun tat verdiği gibi benim hayatımın tat verebilmesi için Tanrı'nın sözü benim içime sinmesi lazım, oturması lazım. Ki gittiğim her yerde onu iyi bir şekilde gösterebileyim. İnsanlar baksın. Recep'e baktığında ya sen bir farklısın desinler bana. Diğer bir anlamda balık kokuyorsun desinler. Sevgili kardeşler. Bunu diyebiliyorlar mı? Kim diyebiliyor bizim bize bakanlar? Kim söyleyebiliyor bunu? Peki eğer Mesih'te sahip olduğun yaşam tadını yitirdiği zaman ne oluyor? Mesih'teki yaşam hani tat vermeli diyoruz ya. Tuz gibi tat vermesi lazım. Damakta tat bırakması lazım. Peki Mesih'teki yaşam eğer tadını yitirirse ne olur? Çok güzel değil mi? Tuz için güzel bir şey söylüyor. Tuz gibi varlığı devam eder mi? Devam eder. Rabbin çocuğu yine varlığına devam eder. Yine Rabbin çocuğudur. Tuz gibi. Tuz gibi varlığı devam eder. Ama ne diyor? Ayaklar altına alınır diyor. Ayaklar altında çiğnenir. Artık tadını yitirdiği için. İşte imanlının da tadı kaybolduğu zaman yaşamındaki, mesihteki, hayattaki o tadı yitirdiği zaman sevgili kardeşler, dünya insanları o kişiyi hor görür, küçümser, ciddiye almaz. Bu bizim için bir acı verici bir şey olabilir ama Rab'be daha da büyük acı veriyor bu. Eğer biz iman etmeyenlerin gözünde küçük görülürsek, hor görülürsek ne yazık bir şey değerli kardeşler. Onun için gerçekten tat verenler olmamız gerekiyor her birimiz. Şunu açık bir şekilde söylemek istiyorum. Tanrı çocuğu, Rabbin çocuğu dünyanın gidişatına göre, yani dünyada yaşıyor, bu doğrudur. Ama dünyanın gidişatına göre hayatını yön vermemesi gerekiyor. Yani dünyadaki şeylerden kaçması mümkün değil ama onlara bağlı bir şekilde yaşamak zorunda değil. İş hayatı olsun, aile hayatı olsun ya da herhangi insan ilişkilerinde olsun, bizim her zaman duruşumuz, Rabbin çocuğuysak eğer, çocuğu olduğumuzu söylüyorsak eğer, duruşumuz her zaman fark yaratması lazım. Benim aileye bakış açım farklı olması lazım. Benim eşime olan bakış açım farklı olması lazım eğer Rabbin çocuğuysam. Benim iş hayatındaki arkadaşlarımla ilişkim farklı olması lazım. Doğru mu? Çevremizdeki insanlara olan ilişkim farklı olması lazım. Yani farklı olması gerekiyor. Onun için Tanrı'nın bizden ne istediğini kesin kez her birimizin bilmesi gerekiyor sevgili kardeşler. Bu dünyada evet kalıcı değiliz. Pavlos'un da dediği gibi 1. Petrus 2.11'de diyor ki yabancıyız, bu dünyada konuklarız diyor. Yabancıyız, konuklarız. Yani burada turistiz başka bir ifadeyle. Burada kalıcı değiliz. Burada kalıcı olmadığımız kesin sevgili kardeşler. Ama umut alan bir şey var. Bunu da görmemiz gerekiyor. Rabbimiz ikinci kez bu yeryüzüne tekrar mutlaka gelecektir. Bunu da unutmayalım. Kalıcı değiliz, çekip gideceğiz. Ama biliyoruz ki Rabbimiz bu yeryüzüne ikinci kez tekrar mutlaka gelecek. Onun için bu beklenti içerisinde olmamız lazım. Hepimiz. Bu beklenti ne yapıyor bizi biliyor musunuz? Daha çok ayık ve uyanık tutuyor. Bir umut, umudumuzu tazeliyor bizi. Rabbin tekrar ikinci kez gelecek olması. Onun için bu içinde yaşadığımız bu son günlerde kendimize daha çok çeki düzen vermemiz lazım. Kendimize daha çok bakmamız gerekiyor. Durum ve şartlar ne olursa olsun, içinde bulunduğumuz, koştuğumuz zorluklar ne olursa olsun kendimize daha çok bakmak, kendimize daha çok çeki düzen vermemiz gerekiyor değerli kardeşler. Onun için bu yeryüzünde hiçbir zaman hiçbir şey bizi olduğundan daha fazla etkisi altına almaması gerekiyor. Bakın dünya bizi ürettiği müzikle biçimlendirmeye çalışıyor. Değil mi? Ürettiği müzikle biçimlendirmeye çalışıyor. Ürettiği televizyon dizileriyle bizi bir şekilde biçimlendirmeye çalışıyor. Ortaya çıkan Hollywood'un ürettiği filmlerle bir şekilde bizim dünyamızı, bizim yapımızı, bizim varlığımızı biçimlendirmeye çalışıyor. Dünya bir şekilde çocuklarımızı da çizgi filmlerle, değil mi? Ya da Game Boy'larla ne yapıyorlar? Onu küçüklükten itibaren biçim vermeye, yönlendirmeye, biçimlendirmeye çalışıyorlar. Bakın sevgili kardeşler, dünya bize kendi biçimini vermeye çalışıyor. Ama bakın, bizler dünyaya ait değiliz. Bizler dünyaya ait değiliz. Bize biçim verebilir. Ama ben buna rağmen diyorum ki, şartlar ne olursa olsun, koşullar ne olursa olsun, biz bu yeryüzünde zafer elde edebiliriz. Bu tür şeylere karşı bile, her türlü zorluğa karşı, bütün bu durumlara karşı bile göğüs gelebiliriz ve savaşabiliriz ve dimdik bir şekilde ayakta durabiliyoruz. İşte onun için Yuhanna bize bunun mümkün olduğunu söylüyor. Yani dünyadasınız, dünyada yaşıyorsunuz ama zaferli hayat yaşamanın yine de mümkün olduğunu bize Yuhanna bildiriyor. Onun için bu bir girişti. İlk 5 ayeti size okumak istiyorum sevgili kardeşler. İlk 5 ayet. Gelin bir değişiklik olsun. Ayağa kalkın. Birinci Yuhanna 5. bölüm ilk 5 ayet. Erste 5. Versin ya. İsa'nın Mesih olduğuna inanan herkes Tanrı'dan doğmuştur diyor. Bakın bu çok önemli bir ifade. Tekrar okuyorum. İsa'nın Mesih olduğuna inanan herkes Tanrı'dan doğmuştur. Ben kendime sordum bu olgu. Recep sen Tanrı'dan doğdun mu doğmadın? Bu çok önemli. Hepimizin sorması gereken soru şu. Tanrı'dan doğmuştur. Babayı sever ve dikkat edin burası da çok önemli. Babayı sevdiği kadar ondan doğmuş olanı da sever. Yani ona ait olan çocuklarını da seviyor. Tanrı'dan doğmuşsa eğer. Tanrı'yı sevip buyruklarını yerine getirmekle Tanrı'nın çocuklarını sevdiğimizi anlarız. Tanrı'yı sevmek, onun buyruklarını yerine getirmek demektir. Onun buyrukları da ağır değildir diyor. Çünkü Tanrı'dan doğmuş olan herkes dünyayı yener, bize dünyaya karşı zafer kazandıran imanımızdır diyor. İsa'nın Tanrı olduğuna iman edenden başka dünyayı yenen kim diye soruyla bırakıyor Yuhanna. Evet, buyurun. Oturun sevgili kardeşler. İsa'nın Mesih olduğuna iman eden herkes Tanrı'dan doğmuştur. Babayı seven herkes babanın çocuğunu da sever. İman yolu ile Tanrı'dan doğmuş olmak gerçekten çok doğal bir şey. Çünkü yaşamın kendisidir Tanrı, hamdolsun. Eğer ruhsal yaşama sahip olmak istiyorsak, yani yaşam olacaksa eğer, bu da ancak ve ancak Tanrı'dan doğmakla mümkün. Eğer biz ruhsal yaşamın sahibi olmak istiyorsak mutlaka ve mutlaka Tanrı'dan doğmamız gerekiyor. Onun için ayetin hemen başında ne diyor? Dikkat edin. İsa'nın Mesih olduğuna iman eden herkes diye vurgulanıyor. Neden? Çünkü İsa ne diyor? Ben yaşamım dedi. İsa'nın kendisi söyledi. İsa dedi ki ben yaşamım. Demek ki Tanrı'dan doğan yaşamın sahibidir. Doğru mu? Sonsuz yaşamın, ruhsal hayatın sahibidir. Demek ki bu kadar açık ve net bir şekilde bir kişinin çok sade bir şekilde yeniden doğması bu yolla oluyor. Çok basit bir şekilde. Yuhanna'nın bize aktarmaya çalıştığı, vurgulamaya çalıştığı gerçek bu değerli kardeşler. İman yoluyla biz buna sahip oluyoruz hamdolsun. Onun için Yuhanna yine müjde yazılarında, Yuhanna 1. bölümde çok iyi bilinen bir ayet, 12. ayette diyor ki, kendini kabul edip adına iman eden herkese diyor, Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. Kime? Onun adına iman eden herkese sevgili kardeşler. Demek ki bu ayrıcalığa sahip olmak eşittir kiliseye düzenli gelmek değil. Bu ayrıcalığa sahip olmak iyi işler, sevap işlemekler olacak olan bir şey değil. Ya da bir gruba katılmak değil. Bu ayrıcalığa sahip olmanın koşulu şu. Çarmıhta gerçekleşen o işe, o kurtuluşa kabul etmek. Yani Mesih'e, İsa'ya iman etmek. Tek koşul bu değerli kardeşler. Diğer her şey sonradan gelişen bir takım şeyler. Ama ilk koşul önce Mesih'in çarmıhta gerçekleştirdiği olayı kabul etmek, benimsemek, içimize sindirmek gerekiyor. Şimdi o zaman burada şu soruyu soralım kendimize. Burada diyor ya, kendisini kabul edip adına iman herhalde hepsine Tanrı çocuklu olma hakkını verdi. O zaman şöyle diyoruz. Herkes aslında imanlı olsa da olmasa da herkes Tanrı'nın çocuğu değil mi? Belirli bir anlamda aslında yaratan kim? Tanrı'nın kendisi değil mi? Aslında o anlamda baktığımız zaman aslında dünya içerisinde iman etmiş ya da etmemiş. Her can Tanrı'nın çocuklarıdır aslında. Benim iman etmeyen abim de ablam da Tanrı çocuğudur. Ama ben bunu vurgulamak istiyorum. Şimdi Habercilerin İşleri 17. bölüme bakın. Habercilerin İşleri 17. bölüme bakın. Habercilerin İşleri 11. bölümde orada Pavlos ozanlardan söz ediyor. Yani halk şairi diyoruz biz. Ozan, halk şairi. Halk şairlerinden bir takım alıntılar yapıyor Pavlos. Oradan bir takım alıntılar yapıyor. Ve şöyle diyor 17. bölümde. 28. ayet herhalde yanılmıyorsam. Orada diyor ki sevgili kardeşler. 28. Evet 17-28'de. 17. bölüm. Pavlos orada Grek yani Yunan ozanlardan, halk şairlerinden alıntılar, bazılarından alıntı yapıyor ve şöyle diyor. Nitekim onda yaşıyor ve hareket ediyoruz. Onda varız. Bazı ozanlarınızın belirttiği gibi diyor. Bakın dikkat edin. Bazı ozanlarınızın belirttiği gibi biz de onun soyundanız diyor. Yani çok açık ve net bir şekilde Evet, o ozanlar da, onlar da ait olduğu kişinin kime ait olduklarını çok net bir şekilde söyleyebilen halk şairleriydi bunlar. Ve Pavlos da bunu burada bir alıntı olaraktan ne yapıyor? Kullanıyor. Bazı ozanlarınızın belirttiği gibi biz de onun soyundanız. Yani Tanrı bizi yaratmış olduğu için evet onun soyundanız. Bütün insanlar onun soyunda. Ama Tanrı'dan doğmak başka bir şey. Yani Tanrı'nın soyu muyuz? Evet. Çünkü Tanrı'nın aracılığıyla doğduk. Değil mi? Onun eseriyiz aslında. İmanlı olarak düşünmeyin. Ama Tanrı'nın oğlu olmak, kızı olmak, yani Tanrı'dan doğmuş olmak tamamen farklı bir şey. Bakın, Yuhanna 1. bölümde okumuştum ya, 12. ayette, 13. ayeti de okuyacağım, onun devamını da okuyacağım. 12 ile birleştirerek de okuyacağım. 12 ve 13'ü okuyacağım. Orada diyor ki, onu kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. Bakın burası çok önemli. Onlar, dikkat edin, onlar ne kandan, ne bedenin isteğinden, ne de insanın isteğinden doğdular. Bak, Tanrı'dan doğmanın farkını görebiliyor musunuz? Tanrı'dan doğmuş olmak farklı bir şey. Tanrı'nın çocukları olmak farklı bir şey. Herkes Tanrı'nın çocuğu ama Tanrı'dan doğmuş olan Recep farklı. Tanrı'dan doğmuş olan Sami farklı. Ya da Hava ya da Hacı ya da Hatice ya da İshak, Ayşe. Tanrı'dan doğan insanlar farklı sevgili kardeşler. Demek ki Pavlos Galatya'ya yazılan 3. mektupta bunu yine tekrar vurguluyor. 26. ayette. Galatyalılar 3:26'da şöyle diyor. Çünkü Mesih İsa'ya iman ettiğiniz için hepiniz Tanrı'nın oğullarısınız diyor. Bakın, iman ettiğiniz için. Demek ki yeniden doğmak bizi Tanrı kızı, Tanrı oğlu yapıyor sevgili kardeşler. Onun için Tanrı'nın kızı ya da oğlu olabilmek için kesinlikle Tanrı'dan doğmak gerekiyor. Demek ki buradaki bu 3:26'daki ayet neyi kastediyor? Hem İsa'ya iman etmiş olan Yahudileri kastediyor. Yahudiler ama iman etmiş olan Yahudileri burada kastediyor. Hem de kurtulmuş olan diğer ulusları, yani bizleri de burada 26. ayette ki sözlerin içine Pavlos bir şekilde almış oluyor sevgili kardeşler. Onun için Tanrı'nın çocuğu olmak büyük bir dolulukla söyleyebilirim ki evet, Mesih'te olmaktır aslında Tanrı'da doğmak. Mesih'te olmaktır sevgili kardeşler. Onun için imanımız aracılığıyla evet Mesih'teyiz ve Mesih'te olduğumuz için de Tanrı'nın oğullarıyız, Tanrı'nın kızlarıyız. Bakın, Mesih'te olduğumuz için, yani yeniden doğmuş olduğumuz için sevgili kardeşler. Onun için bizi Mesih'te kabul edip bizi bağışlamış olan Tanrı da nedir? Bizim babamız. Mesih sayesinde ona baba diyebiliyoruz. Yani bunu İsa Mesih, bugün Sami 3:11'i merkez aldı ya, onun için diyebiliyoruz yürek doluluğuyla. Mesih'ten başka atılması gereken temel yoktur. O temel Mesih'tir. Doğru mu sevgili kardeşler? Bu kadar açık, bu kadar net sevgili kardeşler. Şimdi diyebiliriz belki, ya neden İsa Mesih? Bir başkası değil de İsa Mesih. Ne diyebiliriz? Neden bir başkası değil de İsa Mesih? Ya neden İsa Mesih? Ne diyebilirsiniz? Çok basit olarak nasıl ifade edebilirsiniz? Ya birisi size gelip sorduğunda neden İsa? Neden bir İbrahim değil, Davut değil, Musa değil, Nuh değil, şu ya da bu değil? Neden İsa? Evet, benim için öldü, benim için dirildi. Evet. Şimdi çok basit bir şekilde bunu diyebiliriz, değil mi? Diyebiliriz ki, kardeşim, çarmıhta ki işi yerine getiren kim? İsa Mesih değil mi? O işi yerine getiren İsa'nın kendisi olduğu için bir başkası benim günahlarımı üzerine alamaz. Neden alamaz? Çünkü saydığım Musa da dahil, Nuh da dahil hepsi de günahlı. Doğru mu? Aslında bırakın Musa'nın ya da İbrahim'in ya da diğer tanrı adamlarının bizim günahlarımızı üzerine alması, kendileri günahlıydı. Bir defa onlar daha çok sonsuz ölüme gitmeleri gerekiyordu. Bırak bizim yerimize yerini alması. Onun için çarmıhta gerçekleşen işi yerine getiren, yapabilen tek kişi Mesih'tir sevgili kardeşler. Bu kadar açık ve bu kadar basit aslında. Ama kişi Tanrı'nın egemenliğine girebilmesi için, Tanrı'nın hükümranlığına girebilmesi için bu neye bağlı? Bir şekilde diyebilir miyiz? Kişinin tutumuna bağlı. Yani ben aslında Tanrı'nın egemenliğinde bir yer edinmek istiyorsam benim nasıl hareket ettiğime bağlı, benim nasıl davrandığıma, benim yani bir şekilde sergilediğim tutuma bağlı sevgili kardeşler. Bunu açık bir şekilde söyleyebilirim buradan. Yani ben eğer Rabbimin, kurtarıcımın, İsa Mesih'in ileri sürdüğü bir takım nitelikleri kabul etmedikçe, yani o ne dedi? Ben dünyanın ışığıyım dedi. Ben bunu kabul etmezsem, diriliş ve yaşam benim dedi. Ben bunu kabul etmezsem, yaşam ekmeği benim dedi. Ben bunu kabul etmezsem, yani Rab İsa Mesih'in öne sürdüğü bir takım ilkeleri ben onu almazsam, ben onu kabul etmezsem, benim Tanrı hükümranlığında yerimin olması mümkün değil sevgili kardeşler. Onun için bütün gelmiş geçmiş bütün peygamberler hiçbir zaman kendilerini öne sürmediler. Bakın dikkat edin. Bakın bu da bile kendini öne sürmedi. Sadece bu yol doğrudur dedi. Birçok önderler geldi. Bu gerçektir dedi. Bunu izleyin. Ama Rabbimiz tam tersini söyledi. Gerçek olan benim dedi. Yol benim dedi. Benim ardımca gelin dedi. Doğru mu? Hangi peygamber ya da bir önder bunu net bir şekilde söyledi? Hiçbir kişi kendini İsa gibi öne süren kimse olmadı sevgili kardeşler. Ben size sormak istiyorum. Yaşam ekmeği benim. Bana iman eden hiçbir zaman acıkmayacak. Dünyanın ışığı benim. Bende olan hiçbir zaman karanlıkta olmayacak, yaşam ışığına sahip olacak. Diriliş ve yaşam benim, Yuhanna 11'de. Geçen hafta baktım, müthiş bir ifade. Diriliş ve yaşam benim. Ya bana söyler misiniz? Kim söyledi bunları? Tarihe bakın. Bütün Tanrı adamları da dahil, bütün önderler de dahil, krallar da dahil, hepsine bakın. Hangisi böyle ifadeler kullandı? Bunları niye İsa söyledi? Kendisini övmek için mi? Ha? Kendisini övmek için mi bunları İsa sarf etti söyledi sevgili kardeşler? Hayır. Yaşam ekmeği benim dediğinde gerçekten de yaşamın kaynağı kendisi olduğunu ifade etti. Gerçeğim dediğinde o gerçeğin insanı özgür edeceğini ifade etti. Değerli kardeşler, gerçekten bu müthiş bir olay. Bu müthiş bir olay. Bu Rabbimizin diğer önderlerden, diğer diyelim peygamberlerden tarihte gelmiş geçmiş bütün önderlerden öne çıkaran en büyük özellik bu sevgili kardeşler. Evet. İşte bunun için bakın. İşte bu nedenle Yuhanna dedi ki İsa Mesih, İsa'nın Mesih olduğuna imanan herkes Tanrı'dan doğmuştur. Demiyor İbrahim ya da Musa ya da şu ya da bu. Ahmet, Mehmet, Hüseyin demiyor. İsa. Demek ki yeniden doğmayı sağlayan iman bu. İşte bu iman bizi ne yapıyor? Tanrı'nın kızları yapıyor. Tanrı'nın oğulları yapıyor. Ben seviniyorum. Tanrı'ma baba diyorum, babacığım. Ben bu sabah da kalktığımda dua ederken, burası için dua ettim. Normal dua ettiğimde böyle başladım. Her zaman değil ama bazen böyle başlarım. Sevgili babacığım. Tanrı'ya baba demek güzel bir şey değil mi ya? Babacığım, abba baba.